Ayrım 14.
Yar sofrası kurulmuştu. Rakı vardı. Mezelerin Diana'nın elinden çıkmadığı belliydi. Derken kapı çalındı. Kısa boylu, göbekli Sabri, arkasında kendisinden bir karış uzun, Yağız Anadolu delikanlısı ile birlikte girdi. Tanıştırıldık. Minderlere oturuldu. Bir iki hoş beşten sonra sanatçılar bağlamalarının kara libaslarını sıyırdılar. Sabri'nin küçük şişman elleri bağlamanın sapında gitti geldi, gitti geldi. Tım tım tım tım. Sazın gövdesini toparlak karnı üzerinde bir kez daha oynattı, yerleştirdi. Geçelim mi? Diye sordu. Diana sazını bir çırpıda tekrar akort etti. Geçiyoruz. Birlikte çalacaklarını sandım ama Sabri sazını tekrar dizlerine yatırdı. Gelin Ayşe'ye geç bakalım dedi. Masaya uzandı. Üç bardak rakı doldurdu. Kendisininkini işaret ve ortanca parmakları ile kavradı. Ahmet'le benimki olduğu anlaşılanlarla tokuşturdu. Yarasın. Ben Diana'nın uzun parmaklarının bağlamanın sapında kamburlaşmasını izliyor, bir gitar ya da hatta udla daha rahat edeceğini düşünüyordum. Söylemeye kalkışacağını hiç düşünmemiştim ama söyledi. Kuyun gelir yıta yıta, çamırlara bita bita. Bu arada Ahmet de hazırlanmıştı. Sabri'nin şimdi hep beraber komutu ile birlikte, karadır kaşların, demir kapı, çay elinden oteye türkülerini geçtiler. Yalnız anladığım kadarıyla bunlar metodun ilk başlarında yer alan türkülerdi ve giderek ısınan Sabri'yi haylamaya yetmemişlerdi. Öğrencilerini durdurdu. Baş parmağı ile işaret parmağının yarısını işaret etti. Diana ve Ahmet sessiz beklediler. O aniden çiçek dağına geçti. Gerçekten de döktürüyordu. Diana'nın içini çektiğini duydum. Ahmet saygılı bir tavırla başını öne eğmiş dinliyordu. Sabri, bizde daha neler var diye italikledi. Kapının yanında dikilen Nesibe'ye belli belirsiz göz kırptı. Diana fark etti. Sabri Bey çok güzel diye seslendi. Güzeldir dedi Nesibe. Tipik hareketiyle burnunu kırıştırdı. Çilleri üst üste bindi. Yemenisinin ucunu ağzına götürdü. Otur diye yineledi Diana. Otur hadi. İyidir böyle. Sabri, gel bacım geç otur derken kapı çalındı. Nesibe açmak üzere seyirtti. Uzunca bir süreç ve fısıltıdan sonra genç bir adamla birlikte döndü. Gelinin Abdullah olduğunu Diana'nın selamlamasından anladım. Az kıpırdandık, yer açtık. Abdullah oturdu. Nesibe bardak getirmeye koştu. Sabri'nin hazını alamadığını, ben biraz Ahmet'e gösteriş yaptığını düşündüm. Diana da fark etti. Takdir ettiğim bir incelikle kucağında tuttuğu tazını indirdi. Az öteye bıraktı. Rakısını tazelemek üzere uzandı. Maşallah, iyi içiyorsun dedi Sabri Diana'ya. İyi içiyor değil mi? Yabancılığını atmasına yardımcı olmak ister gibi Abdullah'a da onaylattı. Heyvallah dedi Abdullah, eğik başını salladı. Heyvallah diye tekrarladı. Gelmeden önce içmiş olduğunu anladım. O arada Diana bardaklarla dönen Nesibe'ye yöneldi, şişeyi işaret etti. Sen istiyor musun? Nesibe gülerken su sesi çıkardı. Başını çevirdi, çenesini omzuna dayadı, yüzünü sakladı. Utanma bacı, dedi Sabri, Abdullah'a döndü. Bizim dergahta kötülük yoktur, değil mi biraderim? Sabri'nin elini omzuna attığı Abdullah, beklemediğim bir tepki verdi. Nazlanma lan, diye bağırdı karısına. Geberir misin sen de herkes gibi bir bardak içsen? Nedir be bardağın bana, diye güldü Nesibe. Dayan, dök bana da. Bardağını uzattı. O da oturdu. Bütün bu hareket içinde Ahmet Taş'ın başı hala önüne eğikti. Derken Sabri ile aralarından bizim bilemediğimiz bir parola geçmişçesine, beklenmedik bir anda sazını aldı. Yastadır ey deli gönül yastadır diye başladı. Yastadır ey deli gönül yastadır. Gelir diye kulaklarım sestedir. Gel yârim gel civanım gel. Sabri başını bir şeylere inanamıyormuş gibi sallıyordu. Duman senin çürük işin bitmez mi? Duman senin çürük işin bitmez mi? Tam günaylık bir cümleydi. Onu Çayırtepe'de Alevileri Şafak Özden'e oy vermeleri için ikna etmeye çalışırken hayal ettim. ve ne kadar özlediğimi fark ettim. Eminim duman onda obskürantizm çağrışımı yapar. Hüzünlenir. Sabri ile birlikte sitem ederdi. Duman, senin çürük işin bitmez mi? Oluşturduğumuz gruba bakındım. Diana, Nesibe, Abdullah ve benim yeni müsahipler olarak yer aldığımız bir görgül ayini gördüm. Amma da haksızlık ettiğimi düşünürken Sabri durdu. Arkasından top gibi ayağa kalktı. İşte bu kadar. Özel bir şeylerini anlatmış, sonra da pişman olmuş gibiydi. Gerçekten gidecek miydi, yoksa ısrar mı bekliyordu bilemiyorum. Ama Diana daha çok erken olduğunu söyledi. Abdullah otur abi diye yakardı, oturdu. Sizi mi kıracağız? Nerede o şişe? Ben döküyorum dedi Diana. Allah razı olsun dedi Abdullah. Sabri'ye döndü. Çal be abi dedi. Cevabı beklemeden yılın ünlü arabeskini söylemeye koyuldu. Kullar ayırdı bizi, elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir, başa gelen çekilir. Nesibe'ye baktım, hayran hayran kocasını dinliyordu. Abdullah söyledikçe rahatladı, açıldı. Gözlerini ısrarla Diana'ya dikti. Bahtiyar olamadım garibim şu cihanda. Bir gün ben de ölürsem arkamdan sen ağlama diye inledi. Benden başka kimsenin fark etmediğini sandığım acıklı bir sarkma girişimiydi. Ancak gece boyu başını hiç kaldırmamış olan Ahmet'in devreye giriş biçimi yanıldığımı gösterdi. Taş tek kelime etmeksizin sazını eline aldı. Tıngırdattı. Ustasına baktı. Yine o saklı parolayı iletti. İcazet istedi ve aldı. Yeni beste dedi bana. Kendisini sandım ama değildi. Ahmet Kaya'nın sonraki yıllarda ünlenecek bestelerinden birisiydi. Hışımla tellere vurdu. Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada diye haykırdı. Köşe başları tutulmuş, üstelik yağmur yağmada. Gözlerini gözlerime dikti. O dizleri bitişik oturan mahcup delikanlı gitti. Yerine kan çanağı deli göz bakan biri aldı. Fişlenmişim, adım eşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde diyerek duraladı. Elini kalbinin üstüne götürdü. Yani tam şuramda diye gösterdi. Kirli saçlarıyla bir eşkıya gizlenmekte. Bizden, yani devrimcilerden olduğunu söylüyordu bana. Mesajı aldın mı diye baktı. Çevreye kısa bir bakış fırlattı. Başım belada diye haykırdı yeniden. Adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Ritmik, marşvari bir melodiydi. Diana'ya baktım, ayağı ile tempo tutuyordu. Nesibe yemenisiyle ağzını örtmüştü. Ürkek ürkek gülümsüyordu. Sabri'nin yüzü ifadesizdi. Abdullah başını öne eğmişti. Sevdim seni inanamayacağın kadar esmer kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşımda ihanetin adı yok. Çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada. Vay vay diye ünledi Diana. Bu sahiden farklı. Nedir, ne diyor? Çevirdim. Güfte çok etkileyici dedi Diana coşkuyla. Çok iyi Ahmet Bey, çok iyi. Bana döndü. Bob Dylan'ı hatırlatıyor değil mi? Ne diyeceğimi bilemedim. Hadi bir tane daha diye çınladı Diana iştiyakla. Abi Ecevit'in niye sesi çıkmıyor? Yurt dışında diyorlar doğru mu? Abdullah kolumu çekiştirdi. Cevap beklemeden yine içkisine döndü. Nesibe'nin bardağına baktım öylece duruyordu. Ahmet tekrar çalacak gibiydi. Ama Sabri sazına uzanınca bağlamasını yatırdı, rakıya uzandı. Sabri derin bir nefes aldı, kırklar semahına geçti. Yine dertli dertli inliyorsun. Sarı turnam, sinen yaralandı mı? Yoksa ciğerlerin parelendi mi? Parelendi mi? Sabri Yıldız'ın talebesine ders verdiğini görüyordum. Havayı ey deli gönül, havayı. Ay doğmadan şavku vurmuş ovayı. Türkmen kızı kater etmiş mayayı. Çekip gider bir gözleri sürmeli. Hay hay, hay hay, hay hay. Çekip gider bir gözleri sürmeli. Sitem ediyordu. Bu piyasa ağzını bırak diye italikliyordu. Ahmet mesajın farkındaydı. Ama sonraki yıllarda göreceğimiz gibi bırakmadı. Aksine kasetleri yüz binlerce satan çok zengin bir devrimci arabesk, o yıllarda öyle deniyordu, sanatçısı oldu. Dergaha çok ender de olsa uğramaya, hocanın elini öpmeye devam etti. Ama statüler farklılaşmıştı. Artık Sabriye, memur emeklisi babasından küçümseme karışık yazıklanmayla süzen bir iş adamının gözleriyle bakıyordu. Kırklar semahı ile birlikte gece Diana'nın ders gecesi olmaktan bütünüyle çıktı. Ahmet ile Sabri arasında bence pek de gizli olmayan bir iktidar savaşına dönüştü. Rodoplu'yu anlattığımızda, muhtemelen önemli bir boyutu da erkeklerin Diana üzerinde hakimiyet kurma mücadeleleriydi diye beni hayretlere düşüren bir tespit yaptı. Büyük ihtimalle Abdullah'ın silahı Nesibe'ydi. Diana'nın emrine tahsis ettiğini düşündüğü Nesibe. Ahmet ideolojisinin haklı kıldığı saldırganlığına, Sabri ustalığına güveniyordu. Diana'nın patladığını hatırlıyorum. Çok adi bir kafan var hanımefendi. Onlar iyi insanlar. Şüphesiz, dedi Rodoplu. Uzatmak istemiyordu. Ne partiydi ama, diye sürdürdü Diana. Müthiş bir manzara olmalıydık ha. David geldiğinde dut gibiydik. Değil mi Mehmet? Zavallıcık şaşırdı. Gözleri küçüldü. Boncuk boncuk baktı. Satmadığınız bir şey kalmamış, dedi Rodoplu bana. Bir de ilahi attıraydınız bari. Diana gerginliği hissetti. Ne diyor, neden kızgın? Günay unut dedi ama ben içerledim. Gerçekten de çok içerledim. Haksızlık ettiğini, dahası Şafak Özden tarafından ahmakça kullanılan birisinin böylesi konulardaki duyarlılığını kendisine saklaması gerektiğini düşünüyordum. Ama tabii o günlerde Günay'ın satıştan kastının kendi medeniyetimizin satışı olduğunu bir türlü içselleştiremiyordum. Tıpkı Şafak Özden de Anadolu'nun cismanileşmişini gördüğü gibi, semahlarda, türkülerde, hatta devrimci arabeskte Türkiye'yi gördüğünü göremiyordum. O bizi Bayan Pavlovich'in rakı masasına meze olmakla suçluyordu. Ben ise açıkçası pezemeklikle suçladığımı düşünüyordum. Rodoplu'nun anlayışsız, baskıcı, dogmatik kişiliğinin bir başka tezahürünü gördüğümden emindim. Çekip gitmeyi düşünürken o bu defa da Diana'ya döndü. O gün Giritli ile konuştuktan sonra sen bana geldin. Hümeyni rejiminden kaçan İranlıları konu alan bir gerilim filmi senaryosu yazmamı istedin. Doğru. Fanatik İslamiyet'ten kaçan İranlılar Türkiye üzerinden Amerika'ya göç edeceklerdi. O arada türlü ihanetler, antrikalar ve incelik üstünden bir Amerikalının İranlı bir kadınla yaşayacağı aşk olacaktı. Doğru, dedi Diana yeniden. Neye varmak istiyorsun? Nesibe, Nevra, Zehra, ben. Giritli, Sabri, Ahmet, Abdullah ve beni işaret etti. Mehmet. Bu insanlara filminde hangi rolleri verirdin? Yani bilmiyorum. Niçin ama? Niçin soruyorsun? Çünkü bunlar sadece insanlar ve bunlara rol veremezsin. Karakterlerin hayali olacak, değil mi? Evet, tabii, dedi Diana. Ne cüretle, dedi Rodoplu bunun üzerine. Sen ne cüretle Müslüman karakterler yaratır, bundan film yapmaya ve para kazanmaya kalkarsın? Bırak İslamiyet'i bilmeyi, bu insanların ortak paydalarını bile bilmiyorsun. Hiç tanımadığın bu insanları kendi toplumuna takdim etmeye nasıl cüret edersin? Bu şekilde para kazanmayı nasıl içine sindirirsin? Ne alakası var anlamıyorum, dedi Diana şaşkın şaşkın. Ben onları tanımayabilirim ki tanıdığımı sanıyorum. Amerikan toplumu da tanımıyor. Ben sadece eğlence dünyasında yer almak istiyorum. Onlar da eğlenceliklerin olacak, öyle mi? Mesela az önce anlattığınız parti gibi bir parti, filmde bir sahne olacak. Mesela Amerikalı pilot, Hümeyni'den kaçan İranlı kadını oraya getirecek. Mesela Ahmet Taş'ın devrimci arkadaşları kadını saklayacak. Aman tanrım, ne kadar yaratıcısınız Bayan Rodoplu, diye önledi Diana. Dikkatle baktım, içtendi. Hiç sorumluluğun yok mudur senin, diye sordu Rodoplu. Bizimkini bırak, kendi toplumuna karşı sorumluluğun yok mudur? İçki aleminizi, görgü ayinimiz diye satmaktan utanmaz mısın? İtalikler banaydı. Ama Günay, niçin? Amerikan toplumu bunu görmek ister. Ben de toplumun istediğini veririm. Ben kim oluyorum onları yönlendirecek? Bak, geçen yıllarda adamın biri jelatin torba içinde evcil taşlar diye çakıl taşı pazarladı. İnsanlar ne yaptılar biliyor musun? Çakıl taşlarını kucaklarına aldılar ve kedi köpek okşar gibi okşadılar. Adam milyoner oldu. Şimdi eğer toplum Çakıltaş'ı okşamak isterse ona Çakıltaş'ı verirsin değil mi? Vermezsen budalasın balım. Değil mi? Dedi Günay bana bakarak. Hele de demokratsan halkın iradesine boyun eğmelisin. Ve sen, dedi Diana birden. Senden ne haber? Bana Orta Asya'dan, şamanizmden, şamanizmin doğurduğu Türk İslamiyetinden bahsettin. Giritli'ye sordum. Asya'yı tanımadığını söyledi. Zehra'ya sordum. Ne dediğini bilmek ister misin? Tahmin ederim, dedi Günay. O zaman bunu dinle Lady, dedi Diana. Kimse senin ne dediğini bilmiyor. Seni incitmek istemiyorum. Ama ilkel komünizm üstünde parlayan hilalden bahsettiğimde Dekan Dülger bullshit dedi. Seni sevmiyor. Dahası fanatik Müslümanlara yaranmak istediğini söylüyor. Zehra solcu olduğunu söyledi. İhsan'ı tanımıyor. Şimdi bana söyle. Sen de spekülasyon yapmıyor musun? Ben film çekiyorum, sen roman yazıyorsun. İkisi de hayal ürünüyken seni benden üstün kılan ne? Estağfurullah, dedi Rodoplu Türkçe. Böyle bir iddiam yok. Ama beni azarlıyorsun. Günay duraladı. Haksız değilsin, diye italikledi. Hepsi bir yana, kendime bir Müslüman bulmaya çalışıyorum, dedi Diana. Kendime bir Müslüman bulmaya çalıştığımı yadsıyamazsın herhalde. Hayır, bunu yadsıyamam, diye mırıldandı Günay. Ve bugüne kadar aşina olduklarımın dışında bir duygu edinmedim. Bana yardımcı olacak bir nüfuzu nazar, ne dediğimi anlıyor musun? Edinmedim. Ne bekliyordun? Sihirli bir formül mü? Evet efendim, dedi Diana beklemediğim bir güçle. Bize ne kadar muhteşem olduğunuzu söyler durursunuz. İspat edin. Buna siz de dahilsiniz Bayan Rodoplu. Bu noktada Günay gülmeye başladı. Amma da yüklü sipariş ha. Toplumsal sorumluluktan bahseden sensin, dedi Diana. Ben değil. Tuş, dedi Günay. Bakalım sana nereden ve nasıl bir örnek Müslüman bulacağız. 9. Diana'nın demesiyle işler daha iyiye gitmeden önce kötüye gitti. Alper Tunga, Pavlovich'lerin daha da dağılmalarına neden oldu. Yer yer değilken su su idi, diye anlattı öğrencisi David'e. Başka bir şey yoktu. Bir uçsuz bucaksız su, bir dolu su, dört bir yanı doldurmuştu. Tanrı Karahan, bu yalnız su üstünde, beyaz bir iri kaz olmuş uçuyordu. Ne bir ses, ne bir nefes. Yalnızlığı ve bomboşluğu Tanrı Karahan'ın yüreğine doluyordu. Tanrı, Tanrı iken bile korkuyordu. Dostsuz, arkadaşsız, can yoldaşsız ve sırdaşsız uçmak. Tanrı, Tanrı iken bile ürperiyordu. Ulusu orta yerinden yarıldı. Karahan, Karahan, Karahan dedi. Sana teklik yaraşır, Tanrı'ya teklik gerek. Tanrı Karahan, daha iyi duymak için su yüzüne indi. Avuçlarında sakladığı zaman, bir aman, bir ferman dilemeden fırlayıp kaçtı. Bu, özgürlüğün başlangıcıydı. Su, zamanı bir kral gibi karşıladı. Ak ana, dalgaların arasından, suyu ve zamanı aydınlatan bir güzellik içinde ortaya çıktı. Alper Tunga'nın sesi alçaldı, fısıltıya dönüştü. Yarat, dedi Ak ana, Tanrı Karahan'a. Yalnızlıktan kurtulmak istiyorsan yarat, yarat, yarat, yarat. Ve bunun üzerine Tanrı Karahan er kişiyi yarattı. Alper Tunga sustu. Pavlovich'lere döndü, gülümsedi. Herhangi bir yaratılış hikayesi kadar güzel değil mi? Diye sordu. Herhangi bir yaratılış hikayesi kadar inandırıcı. Diana Rodoplu'yu anımsadı. Evet öyle, dedi. Haklısın. Bu duyduğum herhangi bir tekvin kadar güzel. İlginç bir şekilde tekvini hatırlatıyor, diye gülümsedi David. Diana'ya döndü. Ve yer ıssız ve boştu. Ve Engin'in yüzü üzerinde karanlık vardı. Ve Tanrı'nın ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu. Musa'nın birinci kitabı. Bab 1 değil mi? Diana yerine Alper cevap verdi. Şaşırmamak lazım, dedi. Türk milletinin tarihi, tarih başladığı zaman oluşmuştu. Başka dinlerin, Türklerin deneyimlerinden kavramlar ödünç almalarını doğal karşılamak gerekir. Bir Tibet laması kadar sessiz dedikleri Alper Tunga'yı da David getirmiş, en ciddi öğrencim diye tanıtmıştı. Benim için özel bir vaka, 3 yıl hapis yatmış. Diana, Türkiye'nin gerçeğine yaklaştığını hissettiğini söyledi. Delikanlının siyasi suçlu olmasının fazladan bir albenisi vardı. Ve öylesine güvenliydi ki Pavlovich'ler Türk deneyimlerinin tüm tarihlere temel olmuş olması iddiasının dayanaklarını sorgulamak yerine sonuçlarına yöneldiler. Başka din derken İslamiyet'i kastediyorsunuz, öyle değil mi? Yahudilik, Hristiyanlık dedi Alper. Kitabi dinlerin tümünü ima etti. Bildiğiniz gibi sonraları Yahudi diye adlandırılan göçebe kavimler Kenan topraklarına geldiklerinde, yani İsa'dan 1400-1200 yıl önce Türkler Tanrı Dağları ile Altaylar arasında bir yerlerdeydiler. Sizler Güney Suriye'de devlet kurduğunuz yıllarda biz Çin'in 3. hanedanı olan Chu hanedanını kurmuştuk. Diana ile David'in birbirlerine baktıklarını gördü. Anlamanız gereken bir mesele var efendim, diye sürdürdü. Türk tarihini Amerikan, İngiliz veya Fransız tarihi gibi ele alamayız. Çünkü bu milletlerin tarihi gözler önünde cereyan etmiştir. Aynı dar alanda geçmiştir. Onların tarihini kronolojik sıraya koymak kolaydır. Fakat bu Türk tarihi için mümkün değildir. Bazen Çin'de, bazen Mısır'da, bazen Avrupa'da rastladığımız Türklerin tarihini kronolojik sıraya sokamazsınız. Zoo, yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Bunu demek istiyorsunuz değil mi? Evet, dedi delikanlı. Tarihimize vereceğimiz sistem, dileklerimize uygun olmalı. Bize yalnız geçmişimizi en parlak şekilde göstermekle kalmamalı, aynı zamanda gelecek için de yol göstermelidir. Alper Bey, Cemalettin Eren'i tanır mısınız? Tanımam, dedi Alper aceleyle. Pavlovich'ler yüzünden hoşnutsuz bir ifadenin geçtiğini fark ettiler. Herkes tarihini nasıl işine gelirse öyle sistemleştirmiyor mu, diye meydan okudu. Sizi alalım. Amerikan tarihini İngiltere'den göçle başlatmıyor musunuz? Siz gelmeden önce orada Kızılderililer, yani biz Asyalılar yok muyduk? Avrupalılar tarihlerini halklarını yüreklendirecek bir dizi olumlu olay üzerine oturtmadılar mı? İlerleme, gelişme duygusu veren bir dizi olay. Yarım milyon Pencaplıyı kestiklerini, 1 milyon Karaderiliyi boğazladıklarını kimse söylemiyor. Kimse vahşi Almanların sırtını sıvazladık, kurbanlarını da Arapların başına sardık demiyor. Hayır, demiyor, dedi Profesör Pavlovich. Gülümsedi. Peki Türkiye tarihi için siz ne öneriyorsunuz? Bakın efendim, birçok millet için tarih bir vatan tarihidir, diye açıkladı Alper Tunga. Örneğin Fransızlar, ne Gol, ne Latin, ne de Cermen olduklarını iddia edemedikleri, daha doğrusu bu ulusların aynı topraklarda karışmasından doğan bir millet oldukları için vatan tarihini esas almak zorundaydılar. Oysa Araplar için tarih, millet tarihiydi. Çünkü uzun süreler devletlerini kaybetmişler ama milletlerinin varlığını saklamışlardı. Oysa siz Yahudiler için tarih din tarihidir, dedi Alper. Çünkü sizin ne Araplarınki gibi diliniz, ne örflü bir milletiniz, ne de devletiniz vardı. Bu tespitleriyle kesin sınırlar koymuyordu. Ancak kesin olan, tarihi kuruluşları başka başka olan milletlerin, tarih sistemlerinin başka başka olmasının doğal ve gerekli olduğuydu. Bu bağlamda biz Türklerin milli devlet esasını kabul etmemiz gerekiyordu.